Yedinci gün gece. Burada anlatılan olağanüstü açıklamaları özetlemek bölüme eşit uzunlukta bir başlık olurdu. Bu da alışılagelene ters düşer. Kendimizi yedigen biçimde öteki üç kör odaya benzeyen bir odanın eşiğinde bulduk. Havasızlıktan ve nemden yumuşamış kitapların ağır kokusu egemendi odaya. Yüksekte tuttuğum lamba önce tonozu aydınlattı, sonra kolumu aşağıya sağa sola oynattım. Alev duvar boyunca sıralanmış uzaktaki rafların üstünde belli belirsiz ışıklar düşürdü. Sonunda odanın ortasında üstü kağıtlarla tepeleme dolu bir masa gördük. Masanın arkasında biri oturmuş, sanki karanlıkta hiç kıpırdamadan bizi bekliyordu. Eğer hala sağsa elbette. Daha ışık yüzünü aydınlatmadan William seslendi. "Mutlu geceler Georgie," dedi. "Bizi mi bekliyordun?" Lamba şimdi bizim birkaç adım ötemizde, sanki görüyormuş gibi bize bakmakta olan yaşlı adamın yüzünü aydınlatıyordu. "Sen, Baskerville'li William mısın?" diye sordu. "Bugün öğleden sonra, gün batımından önce buraya kapandığımdan beri seni bekliyordum. Geleceğini biliyordum." "Peki baş rahip?" diye sordu William. "Gizli merdivende kıpırdayan o mu?" George bir an duraksadı. "Daha sağ mı?" diye sordu. "Havasızlıktan çoktan boğulduğunu sanıyordum." "Konuşmaya başlamadan önce onu kurtarmak istiyorum," dedi William. "Buradan açabilirsin." "Hayır," dedi George yorgun. "Artık yapamam. Düzenek aşağıdan çalıştırılıyor. Levhaya basınca burada bir manivelayı harekete geçiriyor. O da orada dipte, şu dolabın arkasındaki bir kapıyı açıyor." Başıyla omzunun arkasını işaret etti. "Dolabın yanında üstüne bazı ağırlıklar asılı bir tekerlek göreceksin. Düzeneği yukarıdan çalıştırır o. Tekerleğin dönmeye başladığını işitince Ebon'un aşağıda olduğunu anladım. Ağırlıkların asılı olduğu ipi hızla çektim. Koptu. Şimdi geçidin iki tarafı da kapalı. Düzeneği onarmak olanaksız. Başrahip öldü." "Onu niçin öldürdün?" "Bugün beni çağırttığında senin sayende her şeyi keşfettiğini söyledi. Saklamaya çalıştığım şeyin ne olduğunu hala bilmiyordu. Kitaplığın hazinelerinin ve sınırlarının ne olduğunu hiçbir zaman kesin olarak anlayamadı. Benden bilmediği şeyi açıklamamı istedi. Afrika'nın sonunun herkese açılmasını istedi. İtalyanlar ondan, benim ve benden önce gelenler tarafından sürdürüldüğünü söyledikleri gizeme bir son vermesini istemişlerdi. Yeni şeyler öğrenme tutkusu dürtüyordu onları. Sen de ona buraya gelip ötekilerin yaşamına son verdiğin gibi kendi yaşamına son vereceğine söz verdin. Böylece manastırın onuru kurtulacak, hiç kimse bir şey bilmeyecekti. Sonra buraya nasıl gireceğini gösterdin ona. Daha sonra gelip kontrol etmesi için. Oysa onu öldürmek için burada bekliyordun. Aynadan girebileceğini düşünmedin mi?" "Hayır, Ebon ufak tefektir. Kendi kendine ayete ulaşması olanaksızdı. Ona yalnız benim bildiğim öteki geçidi gösterdim. Yıllardır o geçidi kullanıyorum. Çünkü karanlıkta daha kolay oluyor. Şapele gidip geçidin sonuna dek ölü kemiklerini izlemem yetiyordu." "Böylece onu buraya getirttin, öldürmek için." "Artık ona güvenemezdim, korkuyordu. Fasanova'da bir cesedi ve bir sarmal merdivenden indirmeyi başardığı için ün kazanmıştı. Hak etmediği bir ün. Şimdi kendi merdiveninden çıkmayı beceremediği için de öldü." "Demek 40 yıl bu merdiveni kullandın. Yavaş yavaş kör olduğunu ve artık kitaplığı denetleyemeyeceğini anlayınca kurnaz davrandın. Güvenebileceğin bir adamı başrahip seçtirdin. Kütüphaneci olarak önce Bobbio'lu Roberto'ya atamasını sağladın. Dilediğin gibi yönetebileceğin bir adamdı bu. Sonra da Malachi'yi. Yardımına ihtiyacı vardı. Sana danışmadan adım atamıyordu. 40 yıl bu manastırı yönettin. İtalyanların bilincine vardığı şey buydu. Elnard'ın durmadan yinelediği şey buydu. Ama hiç kimse onu dinlemiyordu. Çünkü onu deli sayıyorlardı. Doğru söylüyor muyum? Ama şimdi de beni bekliyordun. Aynanın arkasındaki geçidi de kapatamazdın. Çünkü düzenek duvara gömülüydü. Beni niçin bekliyordun? Geleceğime nasıl bu denli güveniyordun?" diye sordu William. Ama sesinin tınısından yanıtı çoktan kestirdiği ve yeteneğinin ödülü olarak bu yanıtı beklediği açıkça anlaşılıyordu. "Daha ilk günden senin anlayacağını anlamıştım. Sesinden, beni konuşulmasını istemediğim bir konuda tartışmaya sürüklemenden. Ötekilerden daha iyiydin sen. Ne olursa olsun çözüme varacaktın. Biliyorsun, düşünmek ve karşısındakinin düşüncelerini kendi kafanda yeniden oluşturmak yeter. Sonra öteki rahiplere sorular sorduğunu işittim. Tümü de yerinde olan sorular. Ama kitaplığa ilişkin hiç soru sormadın. Her gizini biliyormuşsun gibi. Bir gece gelip hücrenin kapısını tıklattım. İçeride yoktun. Burada olduğun kuşkusuzdu. Mutfaktan iki lamba eksilmişti. Bir hizmetçi söylerken işittim. Son olarak, önceki gün dış dehlizde Severnus bir kitap hakkında seninle konuşmaya geldiği zaman izimde olduğunu kesinlikle anladım. Ama kitabı benden çalmayı başardın. O zamana değin hiçbir şey anlamamış olan Malachi'ye gittin. Kıskançlığının dürtüsüyle Adelmo'nun artık kendisininkinden daha genç bir etin özlemini duyan, taptığı Berenger'ını elinden aldığı düşüncesinde saplanıp kalmıştı budala. Venantus'un bu işle ne ilgisi olduğunu anlamıyordu. Sen de kafasını daha çok karıştırdın. Belki de ona Berenger'ın Severnus'la ilişkisi olduğunu, Severnus'a ödül olarak Afrika'nın sonundan bir kitap verdiğini söyledin. Ona ne söylediğini kesin olarak bilmiyorum. Kıskançlıktan çılgına dönen Malachi gidip Severnus'u öldürdü. Ama kendisini tanımladığın kitabı arayacak vakit bulamadı. Çünkü tam o sırada kilerci içeri girdi. Böyle mi oldu? Aşağı yukarı. Ama Malachi'nin ölmesini istemiyordun. Belki de Afrika'nın sonundaki kitaplara hiç bakmamıştı. Çünkü sana güveniyordu. Yasaklarına boyun eğiyordu. Akşamları gizlice içeri girmeye kalkışacak meraklıları korkutmak için otlar hazırlamakla yetiniyordu. Severnus veriyordu otları ona. Severnus'un önceki gün Malachi'nin hastaneye girmesine izin vermesinin nedeni buydu. Başrahibin buyruğuyla her gün hazırladığı taze otları almak için Malachi'nin oraya yaptığı günlük ziyaretti bu. Doğru tahmin etmiş miyim? Evet, doğru tahmin ettin. Malachi'nin ölmesini istemiyordum. Ne pahasına olursa olsun kitabı bulup açmadan buraya geri getirmesini istedim ondan. Kitabın bin akrebin gücüne sahip olduğunu söyledim. Ama deli ilk kez kendi istemiyle davrandı. Ölmesini istemiyordum. Güvenilir bir ajandı. Ama bildiklerini yineleyip durma bana. Bildiğini biliyorum. Kendini beğenmişliğini pohpohlamak istemiyorum. Sen kendin yapıyorsun bunu zaten. Bu sabah yazı salonunda Benno'yu Coene Cipriani hakkında sorguya çektiğini işittim. Gerçeğe çok yaklaşmıştın. Aynanın gizini nasıl keşfettiğini bilmiyorum ama başrahipten ona Afrika'nın sonundan söz ettiğini öğrenince çok geçmeden buraya geleceğini anladım. Bunun için bekliyordum seni. Şimdi ne istiyorsun? İçinde bir Arapça, bir Süryanice metin ve Coene Cipriani'nin bir yorumunun ya da çevirisinin bulunduğu cildin son nüshasını görmek istiyorum. Belki de bir Arap ya da bir İspanyol tarafından çevrilmiş Yunanca nüshasını görmek istiyorum. Riminili Paolo'nun yardımıyla İncil'in Leon ve Castiglina tarafından kopya edilmiş en güzel nüshalarını elde etmek için seni ülkene göndermelerini sağladın. Bu yağma sana manastırda ün ve saygınlık kazandırdı. Oysa senden 10 yaş daha büyük olan Elnor'da düşüyordu bu görev. O zaman çok daha az bulunan, senin ülkende Burgos yakınlarında Silos'ta yapılmakta olan keten kağıdına yazılmış o Yunanca nüshayı görmek istiyorum. Oradan aşırdığın kitabı görmek istiyorum. Okuduktan sonra başkalarının okumalarını istemediğin için onu burada sakladın. Kurnazca korudun ama yok etmedin. Çünkü senin gibi bir adam bir kitabı yok etmez. Onu yalnızca korur ve hiç kimsenin ona dokunmaması için önlem alır. Aristo'nun Poetikası'nın ikinci kitabını da görmek istiyorum. Herkesin yittiğini ya da hiçbir zaman yazılmamış olduğunu söylediği, belki de biricik nüshasını senin sakladığın kitabı. Sen ne olağanüstü bir kütüphaneci olurdun William, dedi Georgie, hayranlık ve acılık karışımı bir sesle. Demek her şeyi biliyorsun. Gel masanın yanında, senin durduğun tarafta bir tabure olacak. Otur, işte ödülün. William oturdu. Ona uzattığım lambayı Georgie'nin yüzünü alttan aydınlatacak biçimde koydu. Yaşlı adam önünde duran kitabı alıp ona uzattı. Cildini tanıdım. Hastanede açtığım Arapça bir el yazması sandığım kitaptı bu. Oku öyleyse. Çevir sayfaları William, dedi Georgie. Sen kazandın. William kitaba baktı ama dokunmadı. Binişinden bir çift eldiven çıkardı. Parmak uçları açık olan kendi eldivenlerini değil, ölü bulduğumuz zaman Severnus'un ellerinde olan eldivenleri. Aşınmış, kolayca yırtılabilecek denli örselenmiş cildi yavaş yavaş açtı. Yaklaştım. Omuzunun üstünden eğildim. Georgie, o çok keskin işitme duyarlılığıyla yaptığım gürültüyü işitti. Sen de burada mısın evlat? Sana da göstereceğim sonra. William ilk sayfalara çabucak bir göz attı. Kataloğa göre budalanın birinin özdeyişleriyle ilgili Arapça bir el yazması bu, dedi. Konusu ne? Kafirlerin budalaca söylenceleri. Budalaların din adamlarını bile şaşırtan, halifelerinin hoşuna giden zekice sözleri olduğunu öne sürüyor. İkincisi Süryanice bir el yazması ama kataloğa göre simya ile ilgili bir Mısır kitapçığının çevirisi. Burada ne işi var? Çağımızın 3. yüzyılından kalma bir Mısır yapıtıdır o. Ondan sonraki yapıtla uyum içinde ama daha az tehlikeli. Afrikalı bir simyacının suçlamalarına kimse kulak vermez. Dünyanın yaratılışının tanrısal gülüşe bağlıyor. Yüzünü kaldırıp gözlerinin henüz iyi gördüğü zaman okumuş olduğu şeyleri hemen hemen 40 yıldır yineleyen bir okuyucunun olağanüstü belleğiyle okumaya başladı. Tanrı güler gülmez 7 ilah doğdu ve dünyayı yönetti. Kahkahalarla gülünce ışık belirdi. İkinci gülüşünde su oldu. Gülüşünün yedinci gününde ruh oldu. Çılgınlık. Bundan sonra gelen de tıpkı onun gibi. Koena'yı açıklamaya koyulan binlerce deliden birinin yapıtı. Ama seni ilgilendiren bunlar değil. William gerçekten de sayfaları çabuk çabuk çevirerek Yunanca metne gelmişti. Yaprakların değişik ve daha yumuşak bir başka maddeden yapıldığını hemen gördüm. Birincisi neredeyse yırtılmış. Kenarlarının bir kısmı yenmiş. Genellikle zamanın ve nemin başka kitaplarda oluşturduğu türden soluk lekelerle beneklenmişti. William ilk dizeleri okudu. Sonra Yunanca okuyor, sonra Latince'ye çeviriyordu. Sonra Latince okumayı sürdürdü. Öyle ki ben bile o uğursuz kitabın nasıl başladığını anlayabildim. Birinci kitapta trajedyayı ele almış, acıma ve korku esinleyerek nasıl bu duygulardan arınma sağlandığını görmüştük. Söz verdiğimiz gibi şimdi de güldürüyü ele alacak ve gülünç olandan zevk almayı esinleyerek bu duyguyu sonunda nasıl artırdığını göreceğiz. Bu tutkunun hayvanlar arasında yalnızca insanoğlunun gülme yeteneğine sahip olması açısından incelenmeye değdiğini daha önce ruhla ilgili kitapta söylemiştik. Şimdi de hangi davranış tipinin güldürünün mimesisini oluşturduğunu betimleyeceğiz. Sonra güldürünün hangi araçlarla gülmeye yol açtığını inceleyeceğiz. Bu araçlar davranış ve konuşmadır. Davranışların gülünçlüğün nasıl, en iyinin en kötüyle ve tam tersine en kötünün en iyiyle benzeştirilmesinden, yanıltarak şaşırtmadan, olanaksızdan, doğa yasalarının çiğnenmesinden, ilişkisiz ve neden-sonuç bağıntısı olmayan şeylerden, kişiliklerin aşağılanmasından, gülünç ve kaba pantomimden, uyumsuzluktan ve en az değerli şeylerin seçilmesinden doğduğunu göstereceğiz. Daha sonra sözel gülünçlüğün nasıl değişik anlamlara gelen benzer sözcüklerle, benzer anlamlara gelen değişik sözcüklerin iki türlü anlaşılmasından, gevezelikten ve yinelemeden, söz oyunlarından, küçültmelerden, telaffuz yanlışlıklarından ve kabalıklardan doğduğunu göstereceğiz. William çevirmekte güçlük çekiyordu. Doğru sözcükleri arıyor, ara ara duraklıyordu. Çevirdikçe bulmayı beklediği şeyleri tanımış gibi gülümsüyordu. İlk sayfayı yüksek sesle okudu. Sonra daha çoğunu öğrenmek onu ilgilendiriyormuş gibi durdu ve bundan sonraki sayfaları çabuk çabuk çevirdi. Ama birkaç sayfa sonra kağıtların direnciyle karşılaştı. Çünkü sağ üst köşede ve üst kenarda kağıdımsı madde, yapışkan bir madde oluşturduğunda olduğu gibi bazı sayfalar birbirine yapışmıştı. George çevrilen sayfaların hışırtısının durduğunu anladı. Devam etmesi için William'i isteklendirdi. Devam et, oku, çevir sayfaları. Kitap senin, onu kazandın. William güldü. Oldukça eğlenmiş görünüyordu. Öyleyse beni o denli zeki bulduğun doğru değil Georgie. Sen görmüyorsun ama elimde eldiven var. Böylesine hantallaşmış parmaklarla sayfaları birbirinden ayıramıyorum. Çıplak elle parmaklarımı dilimle ıslatarak sürdürmem gerekiyor. Bu sabah yazı salonunda okurken yaptığım gibi. O zaman birden o gizem de açıklığa kavuştu benim için. Sayfaları çevirmeyi böyle sürdürmeliyim. Ağzıma yeterince zehir bulaşıncaya değin. Uzun zaman önce bir gün Severnus'un laboratuvarından aldığın zehirden söz ediyorum. Belki daha o zaman kaygılıydın. Çünkü birisinin yazı salonunda Afrika'nın sonu ya da Aristo'nun yitik kitabıyla ya da her ikisiyle de ilgilendiğini işitmiştin. Kanımca tehlikeyi sezer sezmez kullanmak için şişeyi uzun zaman sakladın. Bunu günlerce önce sezinledin. Venantus kitabın konusuna çok fazla yaklaştığı zaman bir de Berenger hafifliğinden, boş gururundan Adelmo'yu etkilemek için umduğundan daha az giz tutan biri olduğunu gösterdiğinde. Bunun üzerine buraya gelip tuzağını kurdun. Tam zamanında, çünkü birkaç gün sonra Venantus buraya girdi. Kitabı çaldı. Neredeyse fiziksel bir açgözlülükle sayfalarını çevirdi. Çok geçmeden kendini kötü hissetti. Yardım istemek için mutfağa koştu. Orada da öldü. Yanılıyor muyum? Hayır, devam et. Gerisi basit. Berenger Venantus'un ölüsünü mutfakta buluyor. Soruşturma yapılmasından korkuyor. Çünkü ne de olsa Venantus gece Edificium'a, Berenger'ın daha önce Adelmo'ya yaptığı açıklamalar sayesinde girmişti. Ne yapacağını bilmiyor, cesedi sırtına yüklüyor ve onu içi kan dolu küpe atıyor. Herkesin Venantus'un boğulduğuna inanacağını düşünerek. Peki böyle olduğunu sen ne biliyorsun? Sen de biliyorsun. Berenger'ın hücresinde kana bulanmış bir bez parçası bulduklarında nasıl tepki gösterdiğini gördüm. Düşüncesiz adam. Venantus'u fıçıya attıktan sonra bu kumaşa ellerini silmişti. Ama Berenger ortadan kaybolduğuna göre olsa olsa kitapla birlikte kaybolmuş olabilirdi. Çünkü artık kitap onun da ilgisini çekmeye başlamıştı. Sense onu bir yerde bulmalarını bekliyordun. Kana bulanmış olarak değil, zehirlenmiş olarak. Bundan sonrası açık. Severnus kitabı buluyor. Çünkü Berengir onu saygısız gözlerden ırak, güvenlik içinde okuyabilmek için hastaneye gitmişti. Malachi senin kışkırtmanla Severnus'u öldürüyor. Sonra kendisi de ölüyor. Katil olmasına yol açan o nesne de böylesine yasak olan şeyin ne olduğunu anlamak için dönüp buraya geldiği zaman kendisi de ölüyor. Böylece bütün cesetler için bir açıklama var elimizde. Ama aptallık. Aptal olan kim? Ben. Elnard'ın bir sözü yüzünden cinayetler dizisinin İncil'deki yedi borazanın ritmine uygun olduğuna inanmıştım. Adelmo için fırtına. Oysa onun ölümü bir intihardı. Venantus için kan. Oysa Berengir'in tuhaf bir düşüncesinden ötürü ölmüştü. Berengir için su. Oysa onunki bir rastlantı sonucuydu. Severnus için gök kubbenin üçte biri. Oysa Malachi kafasını yer küreyle vurmuştu. Çünkü elinin altında bulduğu tek uygun şey oydu. Son olarak Malachi için akrepler. Kitabın bin akrep gücünde olduğunu niçin söyledin ona? Senin yüzünden. Elnert bana düşüncesini açıklamıştı. Sonra birinden senin de bu düşünceyi inandırıcı bulduğunu işittim. O zaman bu yok oluşları tanrısal bir taslağın yönettiğini, benim hiçbir sorumluluğum olmadığına inandım. Malachi'ye meraka kapılacak olursa onun da aynı tanrısal taslağa göre yok olacağını söyledim. Gerçekten de öyle oldu. Demek böyle. Suçlunun davranışlarını açıklamak için yapmacık bir plan kurdun. Suçlu da buna uydu. Beni senin izine götüren de bu yapmacık plan. Bugünlerde herkes Yuhanna'nın İncil'ini bir saplantı haline getiriyor. Ama onu en çok düşünen senmişsin gibi geliyordu bana. Deccal'e ilişkin düşüncelerinden çok en güzel İncil'leri üretmiş olan ülkenden geldiğin için bir gün birisi bana İncil'in en güzel kopyalarını kitaplığa senin getirmiş olduğunu söyledi. Sonra bir başka gün Elnard Silos'a kitap aramaya gönderilmiş gizemli bir düşman hakkında saçma sapan şeyler söyledi. O anda sözünü ettiği adamın genç yaşta öldüğünü anlatmak istediği sanılabilirdi. Oysa senin körlüğünü anlatmak istiyordu. Silos, Burgos'a yakın. Bu sabah katalogda senin Rimini'li Paolo'nun yerine geçtiğin ya da geçmek üzere olduğun dönemde alınmış. Hepsi de İspanyolca İncil'lere ilişkin bir dizi kitap gördüm. Aralarında bu kitap da vardı. Çalınan kitabın keten kağıdından yapıldığını öğreninceye dek tahminimin doğruluğundan emin olamadım. O zaman Silos'u anımsadım ve emin oldum. Doğal olarak bu kitap ve onun zehirleyici gücü düşüncesi biçimlenmeye başladıkça yavaş yavaş cinayetlerin İncil'e ilişkin bir görüntüye göre işlendiği düşüncesi siliniyordu. Ama hem kitabın hem de borazanların nasıl olup da seni gösterdiklerini anlayamıyordum. İncil'deki olaylar dizisinin ışığında ve senin gülme konusundaki görüşlerini gittikçe daha çok düşünmek zorunda kalınca kitap öyküsünü daha iyi anladım. Böylece bu akşam İncil'deki plana artık inanmaz olunca ahırları gözetlemekte direndim. Orada salt bir rastlantı sonucu at sobana Afrika'nın sonuna girmenin ipucunu verdi. Seni anlayamıyorum dedi Georgie. Mantığına uyarak beni nasıl bulduğunu anlamaktan gurur duyuyorsun. Ama bir yandan da buraya yanlış bir mantık sonucu ulaştığını gösteriyorsun. Bana ne söylemek istiyorsun? Sana hiçbir şey söylemek istemiyorum. Canım sıkkın. O kadar. Ama önemi yok. Buradayım ya. Efendimiz yedi borazanı çalıyordu. Sen yanlışlıkla da olsa o sesin karışık bir yankısını işittin. Bunu dün akşamki vaazında da söyledin. Bir katil olduğunu kendi kendinden gizleyebilmek için bütün bunları tanrısal bir tasarıya göre olup bittiğine kendini inandırmaya çalışıyorsun. Ben hiç kimseyi öldürmedim. Hepsi de işledikleri günahlardan ötürü kendi yazgısına uygun olarak öldü. Ben yalnızca bir araçtım. Dün Yehuda'nın da bir araç olduğunu söyledin. Ama bu onun lanetlenmiş olmasını ortadan kaldırmaz. Lanetlenme tehlikesini göze alıyorum. Tanrı beni bağışlayacaktır. Çünkü onu yüceltmek için böyle davrandığımı biliyor. Görevim kitaplığı korumaktı. Birkaç dakika önce beni de öldürmeye hazırdın, bu çocuğu da. Sen daha incesin ama ötekilerden daha iyi değilsin. Şimdi tuzağa düşmediğime göre ne olacak? Göreceğiz diye yanıtladı Georgie. İlle de ölmeni istemiyorum senin. Belki seni ikna etmeyi başarırım. Ama önce söyle bana, kitabın Ariston'un ikinci kitabı olduğunu nasıl anladın? Gülmeye karşı yağdırdığın lanetler ya da başkalarıyla yaptığın tartışmalara ilişkin olarak öğrenebildiklerim benim için yeterli değildi kuşkusuz. Venantus'un bıraktığı bazı notlar yardımcı oldu bana. Önce bunların anlamını anlamadım. Ama yerde yuvarlanan utanmaz bir taşa, yerin altından şarkı söyleyecek olan Ağustos böceklerine, saygın incir ağaçlarına değiniliyordu. Buna benzer bir şey okumuştum daha önce. Son birkaç gün içinde bunu doğruladım. Bunlar Ariston'un Poetikası'nın birinci kitabıyla Roterica'da verdiği örnekler. Sonra Sevillalı İzadorus'un gülmeyi, el değmemişliğin kirletilmesi ve fahişe aşkı diye nitelendirdiğini anımsadım. Yavaş yavaş bu ikinci kitap zihnimde olması gerektiği gibi biçimlendi. Beni zehirlemesi gereken sayfaları okumadan da hemen hemen tümünü anlatabilirdim sana. Güldürü, bir yemeğin ya da bir şölenin ardından yapılan neşeli kutlama törenleri olarak Komai'de ya da köylerde doğar. Ünlü ve güçlü kişilerin değil, aşağılık ve gülünç ama kötü olmayan insanların başlarından geçenleri anlatır. Baş kişilerin ölümüyle sonuçlanmaz. Sıradan insanların eksiklik ve kusurlarını göstererek gülünç etkisi yaratır. Burada Aristo, gülme eğilimini iyi bir güç olarak görüyor. Zekice bilmeceler ve beklenmedik kapalı benzetimler aracılığıyla eğitici bir değer de taşıyabilir güldürü. Sanki yalan söylüyormuş gibi nesneleri olduklarından daha başka göstererek, gerçekte bize onlara daha iyi bakmaya ve nesneler aslında böyle işte, ben bilmiyordum demeye zorlar. İnsanların ve dünyanın olduklarından ya da olduklarını sandığımızdan daha kötü. Ne olursa olsun, destanların, trajedyaların, ermişlerin yaşamlarının bize göstermiş olduğundan daha kötü yansıtılması aracılığıyla varılan gerçek. Böyle değil mi? Hemen hemen. Başka kitaplar okuyarak mı oluşturdum bunu? Venantus'un üstünde çalışmakta olduğu kitapların çoğuna dayanarak. Sanırım Venantus uzun süredir bir kitabı arıyordu. Katalogda benim de okuduğum bilgileri okumuş ve aradığı kitabın bu olduğuna inanmış olmalı. Ama Afrika'nın sonuna nasıl girileceğini bilmiyordu. Berenger'ın Adelmo'ya bundan söz ettiğini işitince bir tavşanın izi üstündeki bir köpek gibi ileri atıldı. Böyle oldu, hemen anladım. Kitaplığı dişimle tırnağımla korumam gereken anın geldiğini anladım. Ve merhemi sürdün. Güçlük çekmiş olmalısın karanlıkta. Benim ellerim senin gözlerinden daha iyi görür. Severnus'tan bir fırça almıştım. Eldiven de giydim. İyi fikirdi değil mi? Anlaman uzun sürdü. Evet, ben daha karışık bir düzen düşünüyordum. Zehirli bir diş ya da buna benzer bir şey. Bulduğun çözümün örnek bir çözüm olduğunu söylemeliyim. Kurban kendi kendine zehirleniyordu. Hem de tam okumak istediği ölçüde. O anda ölümcül bir savaşım için donanmış olan bu iki adamın sanki salt birbirlerinin beğenisini kazanmak için davranmışlar gibi birbirlerine hayranlık duyduklarının ürpererek bilincine vardım. Berenger'ın Adelmo'yu baştan çıkarmak için sergilediği oyunların ve kızın bende istek ve tutku uyandırmak için giriştiği basit ve doğal davranışların, zeka ve karşısındakini alt etme yeteneği bakımından o anda gözlerimin önünde geçmekte olan, birbirleriyle konuşan bu iki adamın, deyim yerindeyse birbirleriyle buluşmalar ayarlayarak, her biri nefret ettiği ve korktuğu öteki kişinin onayını gizlice umarak, 7 günde çözülmüş olan kışkırtma eyleminin yanında hiç kaldığı düşüncesi geçti aklımdan. Şimdi söyle bana diyordu William, niçin bu kitabı, niçin ötekilerden daha çok korumak istedin? Kara büyüye ilişkin kitapları, içinde belki de Tanrı'nın adına sövülen sayfaları neden uğrunda cinayeti göze almaksızın sakladın da bu sayfalar için hem kardeşlerini hem de kendini lanetledin? Güldürü'den söz eden birçok başka kitap var. Gülmeyi öven birçok kitap da. Niçin bu kitap içini öylesine korkuyla dolduruyordu? Çünkü onu filozof yazmıştı. O adamın yazdığı her kitap Hristiyanlığın yüzlerce yıllık bilgi birikiminin bir bölümünü yok etti. Saygıdeğer pederler, Tanrı sözünün gücüne ilişkin olarak bilinmesi gereken her şeyi söylediler. Ama sonra Botius'un filozofu yorumlaması, sözün tanrısal gizinin kategorilerden ve tasımlardan oluşan bir insan parodisine dönüşmesine yetti. Yaratılış kitabı, evrenin oluşumu konusunda bilinmesi gereken her şeyi söylüyor. Ama filozofun fizik kitaplarının yeniden keşfedilmesi, evrenin donuk ve yapışkan bir maddeden yapıldığının tasarlanmasına, Arap İbn-i Rüşt'ün dünyanın sonsuzluğuna neredeyse herkesi inandırmasına yetti. Kutsal adlara ilişkin her şeyi biliyorduk. Ama Ebo'nun gömdüğü, Dominiken, Dualus'un kendini beğenmiş yollarını izleyerek onları yeniden adlandırdı. Böylece Arpagos üyesi için örnek oluşturan ilk nedenin aydınlık çağlayanına nasıl bakılacağını bilenlere kendini açıklayan evren, dünyasal kanıtların barınağı oldu. Bu kanıtlardan yola çıkılarak soyut bir etkenliğe ulaşılıyor. Eskiden maddenin çamuruna çatık kaşlı bir bakış atmaya gönül indirerek gökyüzüne bakardık. Şimdi yeryüzüne bakıyoruz. Gökyüzüne ise dünyasal kanıttan ötürü inanıyoruz. Filozofun artık ermişlerle peygamberlerin bile ant içerken kullandıkları her sözü dünyanın imgesini alt üst etti. Ama Tanrı'nın imgesini alt üst etmeyi başaramadı. Eğer bu kitap yoruma açık bir duruma gelecek olursa, gelmiş olsaydı, son sınıfı da aşmış olurduk. Ama gülmekle ilgili bu incelemede seni korkutan neydi? Bu kitabı ortadan kaldırarak gülmeyi ortadan kaldıramazsın. Kuşkusuz hayır. Gülme bedenimizin güçsüzlüğüdür. Yozlaşması, yavanlığıdır. Köylünün eğlencesi, sarhoşun özgürlüğüdür. Kilise bile akıllıca davranarak şölenlere, şenliklere, panayırlara, insanı neşelendirerek öteki isteklerden ve tutkulardan uzak tutan bugünlük yozlaşmaya izin vermiştir. Ama yine de gülme, basit insanların savunması, halk için kutsal olmayan bir gizem olarak kalır. Bunu peygamber de söylüyordu. Yakmaktansa evlenmek daha iyidir. Tanrı'nın kurulu düzenine baş kaldırmaktansa yemeğinizi yiyip sürahilerle şişeleri devirdikten sonra düzeni alaya alan pis güldürlerinizin tadını çıkarın. Aptallar kralını seçin. Eşekler ve domuzlara yaraşır cümbüşlerde kendinizi yitirin. Tepe taklak Satürn şenlikleri yapın. Ama burada... Şimdi George parmağıyla masanın üstüne William'ın açık tuttuğu kitabın yanına vuruyordu. Burada gülmenin işlevi tersine dönüyor. Sanat düzeyine yükseltiliyor. Bilginler dünyasının kapıları gülmeye açılıyor. Böylece gülme, felsefenin ve hain tanrı bilimin konusu oluyor. Basit insanların hem tanrının yasalarını hem de doğa yasalarını yadsıyarak nasıl en korkunç sapkınlıkları tasarlayıp uygulayabildiklerini dün gördün. Ama kilise kendi kendilerini mahkum eden, kendi bilgisizlikleri sonucu kendi yıkımlarına yol açan basit insanların sapkınlığını hoş görebilir. Dolcano ve onun gibilerin bilgisizce delilikleri tanrısal düzende hiçbir zaman bunalıma yol açmaz. O şiddeti savunur ve kendisi de şiddet yoluyla ölür. Ardında hiçbir iz bırakmaz. Tıpkı bir şenliğin tükenmesi gibi tükenir gider. Şenlik sırasında yeryüzünde kısa bir süre için dünyanın tepe taklak bir görünümünün belirmesi de önemli değildir. Bu davranış bir taslağa dönüştürülmedikçe, bu kaba dil onu çevirecek bir Latin bulmadıkça. Gülmek köylüleri şeytan korkusundan kurtarır. Çünkü aptallar şenliğinde şeytan da zavallı bir aptal olarak belirir. Bu yüzden de denetim altına alınabilir. Ama bu kitap insanın kendisini şeytan korkusundan kurtarmasının bilgelik olduğunu öğretebilir. Köylü, şarap boğazından lıkır lıkır geçerken güldüğü zaman kendini bey sanır. Çünkü derebeylik ilişkilerini tepetaklak etmiştir ama bu kitap okumuşlara bu tepetaklaklığı yasallaştıracak zekice ve o andan başlayarak aydınlatıcı hünerler öğretebilir. O zaman köylünün düşüncesizce davranışında neyse ki henüz midesel bir işlem olan şey bir zeka işlemine dönüşür. Gülmenin insana özgü olduğu biz günahkarların sınırının bir belirtisidir. Ama bu kitaptan seninki gibi ne çok yozlaşmış kafa gülmenin insanın amacı olduğunu öngören bir tasım çıkaracaktır. Gülmek bir köylüyü bir an için korkudan kurtarır ama yasa korku aracılığıyla kendini kabul ettirir. Yasanın gerçek adı Tanrı korkusudur. Oysa bu kitaptan tüm dünyayı yeni bir ateşle tutuşturacak iblisçe bir kıvılcım çıkabilir. Ve gülme, Prometheus'un bile bilmediği yeni bir korkuyu yok etme sanatı gibi tanımlanacaktır. Gülen bir köylü için o anda ölmek önemli değildir ama sonra gülme özgürlüğü sona erince dinsel tören yeniden tanrısal tasarıma göre içine ölüm korkusu salacaktır. Oysa bu kitaptan korkudan kurtularak ölümü yok etmek için yeni ve yıkıcı bir umut doğabilir. O zaman biz günahkar yaratıklar, tanrısal bağışların belki de en sağgörülüsü ve en seveceni olan bu duygudan yoksun kalınca ne oluruz? Yüzyıllar boyu bilginler ve kilise babaları, yüce olanı düşünerek aşağı olanın sefilliğinden ve kışkırtıcılığından kurtulmak için kutsal bilgiden hoş kokulu özler damıttılar. Oysa bu kitap güldürüyü, taşlama ve mimi, eksikliklerin, kötülüklerin, güçsüzlüklerin yansılanmasıyla tutkuların artırılmasını sağlayacak olağanüstü bir ilaç sayarak yapmacık bilginleri, aşağılık olanı kabul ederek yüce olanı kurtarmaya çalışmaya itecektir. Bu kitap insanın yeryüzünde kokain ülkesinin bolluğunu isteyebileceği düşüncesini doğurabilir. Ama böyle bir şeye sahip olamayız, olmamalıyız. Koine Kıpriyane'nin maskaralıklarını hiç utanç duymadan gülen genç rahiplere bak. Kutsal yazıların iblisce anlam değiştirmesine. Üstelik kötü olduğunu bile bile yapıyorlar bunu. Ama filozofun sözü hiçbir kurala bağlı olmayan, imgelemin bu önemsiz kıyıda kalmış şakalarını doğruladığı gün, kıyıda kalan merkeze sıçrayacak. Böylece merkezin tüm izleri silinecek. Tanrı'nın kulları, bilinmeyen dünya, yeraltı dünyasının uçurumlarından dışarı uğramış canavarlar topluluğuna dönüşecek ve o anda bilinen dünyanın kıyısı Hristiyan İmparatorluğu'nun yüreği olacak. Petrus'un tahtında Amiraspi, Manastır'da Blen Miller olacak. Şiş göbekli, koca kafalı cüceler kitaplığı yönetecek. Uşaklar yasa koyacak, biz de hiçbir yasanın olmadığı yerde o yasaya boyun eğeceğiz. Bir Yunan filozofu bize karşı çıkanların ciddiliğini gülerek dağıtmalıyız. Gülmeye de ciddilikle karşı çıkmalıyız diyor. Babalarımızın sağgörüsü seçimini yapmıştı. Eğer gülmek halktan insanların eğlencesi ise, halktan kimselerin özgürlüğü dizginlenip aşağılanmalı, sertlikle yıldırılmalıdır. Halkın gülüşünü incelterek kendisini sonsuz yaşama götürmesi ve onu etkin, cinselliğin, yiyip içmenin ve çirkin isteklerinin kışkırtıcılığından kurtarması gereken çobanların ciddiliğine karşı bir araca dönüştürecek silahları yoktur. Ama günün birinde biri çıkıp da filozofun hizmetlerini savunarak, böylece kendisi de filozofluk taslayarak gülme sanatını ince bir silah durumuna getirecek. İkna sanatının yerine alay sanatını, kefaretin sabırlı ve kurtarıcı imgelerinin yapısı yerine tüm kutsal ve saygın imgelerin sabırsızca yıkılmasını koyacak olursa, ah o gün sen ve senin tüm bilgilerin de alt üst olacak William. Niçin? Kendi zekamı başkalarının zekasıyla çarpıştırırdım. Bernardo Gui'nin ateşinin ve akkor halindeki demirinin, Dolcano'nun ateşinin ve akkor halindeki demirini aşağıladığı şu dünyadan daha iyi bir dünya olurdu. O zamana kadar sen kendin de şeytanın tuzağına düşmüş olurdun. Armagedon alanındaki ölüm kalım savaşında karşı yanda savaşırdın. Ama o güne değin kilise çatışmaya kendi kuralını bir kez daha koyabilmelidir. Sövgü bizi korkutmaz çünkü Tanrı'nın lanetlenişinde bile baş kaldıran melekleri lanetleyen Yahuda'nın öfkesinin çarpıtılmış bir imgesini görürüz. Bir yenilik düşü adına çobanları öldüren birinin şiddeti korkutmaz bizi. Çünkü İsrail halkını yok etmeye çalışan prenslerin şiddetidir bu. Donatistlerin sertliği, Sorkonselyonların canlarına kıymaları, Bogomillerin kösnüsü, Albigenslerin kendini beğenmiş arılığı, Flagellantların kana susamışlığı, özgür ruh rahiplerinin baş döndürücü kötülüğü korkutmaz bizi. Onların hepsini tanıyoruz. Günahlarının kökünü biliriz. Bizim kutsallığımızla aynı kökten kaynaklanır. Bunlar bizi korkutmaz. Her şeyden önce onları nasıl yok edeceğimizi, daha doğrusu onların kendi aşağılıklarının çukurlarından doğan ölme isteğini pervasızca, doruk noktasına yükselterek kendi kendilerini yakmalarına nasıl izin vereceğimizi biliyoruz. Gerçekten de onların varlığının bizim için değerli olduğunu söylemek istiyorum. Tanrı'nın taslağında yazılıdır bu. Çünkü onların günahı bizim erdemimizi kışkırtır. Onların laneti bizim övgü ilahimizi yüreklendirir. Onların sıkı düzenden yoksun tövbesi bizim özveriden duyduğumuz tadı düzenler. Onların dinsizliği bizim dindarlığımızın parlamasına yol açar. Tıpkı tüm umutların başlangıç ve bitimi olan Tanrı'nın yüceliğinin daha iyi parlamasını sağlamak için Karanlıklar Prensi'nin başkaldırısı ve umutsuzluğuyla gerekli olması gibi. Ama eğer bir gün alay sanatı artık kural dışı bir halk eğlencesi olarak değil, kutsal yazıların yok edilmez tanıklığına bağlı okumuşların gizemsel kendinden geçişi olarak kabul edilebilir kılınacak olursa, bir soylu, özgür ve artık mekanik olmayan bir şey gibi görünecek olursa, bir gün biri Tanrı'nın insan olarak ortaya çıkmasına gülerim diyebilirse, o zaman bu küfrü durdurmak için hiç silahımız olmayacak. Çünkü küfür, bedensel maddenin kendilerini yellenmede ve geğirmede ortaya koyan karanlık güçlerini çevresine toplar. Böylece yellenme ve geğirme, yalnız ruhun hakkı olan şeyi, diledikleri yerde esme hakkını iddia ederler. Lisarus gülme için bir heykel diktirmişti. Bunu Chlorutianus'un dinsizlikle suçlananların mimiklerini çözümlemeye çalışan kitabında okumuş olmalısın. Kitap bir hastanın onun gülmesine yardımcı olan bir hekim tarafından iyileştirildiğini söyler. Eğer Tanrı onun yeryüzündeki günlerinin sona ermesini istemişse onu iyileştirmeye ne gerek vardı? Hastalığını iyileştirdiğini sanmıyorum. Hastalığa gülmeyi öğretmiştir ona. Hastalık kovulmaz, yok edilir. Hastanın bedeniyle birlikte mi? Gerekirse. Sen şeytansın dedi o zaman William. George anlamazlıktan geldi. Gözleri görseydi kendisiyle konuşan adama gözlerini dikip şaşkın şaşkın baktığını söylerdim. Ben mi? Dedi. Evet, sana yalan söylemişler. Şeytan maddenin prensi değildir. Şeytan ruhun küstahlığıdır. Gülümseyişten yoksun inanç, hiçbir zaman kuşkuya kapılmayan gerçektir o. Şeytan karanlıktır çünkü nereye gittiğini bilir ve gide gide hep geldiği yere döner. Sen şeytansın. Tıpkı şeytan gibi karanlıkta yaşıyorsun. Beni ikna etmek istiyorsan bunu başaramadın. Senden tiksiniyorum Georgie. Elimden gelseydi seni çırılçıplak, kıçının deliğine kuş tüyleri sokulmuş, yüzünün tıpkı bir oyuncunun ve soytarının yüzü gibi boyanmış, aşağıya vadiye götürürdüm. Tüm manastır bakıp gülsün ve artık korkmasın diye. Seni bala bulayıp tüylerin içinde yuvarlamak, Boynuna yular takıp panayıra götürmek isterdim. Sonra da herkese derdim ki, bu adam size gerçeği açıklıyordu ve size gerçeğin ölüm tadında olduğunu söylüyordu. Onun sözlerine değil, acımasızlığına inanıyordunuz. Şimdi size diyorum ki, olanakların sonsuz döngüsünde Tanrı, gerçeğin yorumcusu olduğuna inanılan kişinin yıllar önce öğrendiği sözcükleri yineleyen sarsak bir kara tavuktan başka bir şey olmadığı bir dünya tasarlamanıza da izin verir. Sen şeytandan da kötüsün, Minorit dedi o zaman Georgie. Sen bir soytarısın. Tıpkı hepinize can veren ermiş gibi. Sen tıpkı Francisco gibisin. O Francisco ki tüm bedenini bir dil gibi kullanıyordu. Tıpkı hokkabazlar gibi gösteriler yaparak vaazlar veriyor. Cimrileri avuçlarına altın paralar koyarak şaşırtıyor. Rahibelerin dine bağlılıklarını vaaz yerine miserereyi söyleyerek aşağılıyor. Fransızca dileniyor. Açgözlü rahipleri şaşırtmak için serseri kılığına giriyor. Kendini çırılçıplak karlara atıyor. Hayvanlar ve bitkilerle konuşuyor. İsa'nın doğuşunun gizemini bir köy gösterisine dönüştürüyor. Bethlehem kuzusunu koyunların meylemesini yansılayarak çağırıyordu. İyi bir okuldu. Şu Floransalı rahip Diotta Salvi Minorit değil miydi? Evet diye gülümsedi William. Şu vaizler manastırına gidip kendisini önce kutsal bir andaç olarak saklamak için Giovanni biraderin cübbesinden bir parça vermezlerse yiyecek kabul etmeyeceğini söyleyen, sonra kumaş parçasını alınca onunla arkasını silip bir gübreliğe atan, bir sopanın ucuyla gübrenin içinde döndüren, bir yandan da ''Ah ne yazık, yardım edin kardeşler, çünkü Ermiş'in andacını ayak yolunda kaybettim.'' diye bağıran. Bu öykü seni eğlendirmişe benziyor. Belki öteki minoritin, rahip Paolo Milomoş'un öyküsünü de anlatmak istersin bana. Hani şu bir gün boylu boyunca buzun üstüne uzanmış da yurttaşları takılmışlar ona. İçlerinden biri üstüne uzanmak için daha iyi bir şey ister misin diye sormuş. O da adama evet demiş, karını. İşte siz gerçeği böyle arıyordunuz. Böylece Francisco nesnelere başka bir açıdan bakmayı öğretiyordu insanlara. Ama biz onları sıkı düzene soktuk. Dün rahip kardeşlerini gördün. Onlar da yeniden bizim sıramıza girdiler. Artık basit insanlar gibi konuşmuyorlar. Basit insanlar konuşmamalıdırlar. Bu kitap basit insanların dilinin bir bilgelik taşıyıcısı olduğu düşüncesini aklı çıkarabilir. Bu önlenmelidir. Bunu ben yaptım. Benim şeytan olduğumu söylüyorsun. Doğru değil. Ben Tanrı'nın eli oldum. Tanrı'nın eli yaratır, gizlemez. Ötesine geçilmesine izin verilmeyen sınırlar vardır. Tanrı bazı kağıtların üstüne "Burada aslanlar var" diye yazılmasını istemiştir. Tanrı canavarları da yarattı. Seni de o yarattı. Her şeyden söz edilmesini ister o. George titreyen ellerini uzattı, kitabı kendine çekti. Onu açık ama baş aşağı tutuyordu. Öyle ki William onu hala doğru yönde görüyordu. Öyleyse Tanrı niçin bu kitabın yüzyıllar boyu yitip gitmesine, yalnızca bir nüshasının kalmasına, Tanrı bilir nerede yitip gitmiş olan o nüshanın o kopyasının yıllarca Yunanca bilmeyen bir imansızın ellerinde gömülü kalmasına, sonra eski bir kitaplığın gizliliği içinde bırakılmasına izin verdi ve onu orada bulmak, alıp götürmek ve daha uzun yıllar saklamak için yazgı tarafından neden sen değil ben çağrıldım? Onun elmas gibi pırıl pırıl harflerle yazıldığını, senin görmediklerini gören gözlerimle görmüş gibi biliyorum. Bunun Tanrı'nın isteği olduğunu biliyorum. Onun isteğini yorumlayarak davrandım ben. Baba, oğul ve kutsal ruh adına. 7. gün gece. Yangın çıkıyor ve aşırı erdem yüzünden cehennem güçleri egemen oluyor. Yaşlı adam sustu. Sanki daha iyi okuyabilmek için yapraklarını düzeltiyormuş ya da birisi kapıp götürmesin diye korumak istiyormuş gibi ellerini sayfalarını okşarcasına kitabın üstünde açık tutuyordu. Bütün bunlar hiçbir şeye yaramadı dedi William. Artık bitti. Kitabı buldum. Ötekiler de boşuna öldüler. Boşuna değil dedi Georgie. Belki gereğinden çok insan öldü. Bu kitabın lanetlenmiş olduğunun bir kanıtına gereksinim duydunsa onu elde ettin şimdi. Ama onların boşuna ölmemiş olmaları gerekir. Boşuna ölmediklerine göre de bir ölüm daha çok sayılmaz. Böyle dedikten sonra kemikli, saydam elleriyle el yazmasının nemli sayfalarını yol yol yırtıp ağzına atarak sanki kutsal ekmek yiyormuş da onu kendi etine dönüştürmek istiyormuş gibi ağır ağır çiğnemeye başladı. William büyülenmiş gibi ona bakıyor, ne olduğunu kavramamış gibi görünüyordu. Sonra toparlandı ve öne doğru uzanarak ''Ne yapıyorsun?'' diye bağırdı. George kanı çekilmiş damaklarını göstererek gülümsedi. Solgun dudaklarının arasından sarımsı bir salya çenesindeki seyrek ağarmış kılların üstüne sızıyordu. ''Yedinci borazanın çalmasını bekleyen sendin değil mi?'' Öyleyse dinle bak, ses ne diyor? Yedi gök gürültüsünün söylediğini mühürle. Onu yazma, onu al ve yut. Mideni acılaştıracak ama ağzın bal gibi tatlanacak. Görüyor musun? Söylenmemesi gereken şeyi mühürlüyorum şimdi. Dönüşmekte olduğum mezarda. Güldü. Evet, George güldü. İlk kez güldüğünü gördüm onun. Dudakları neşeyle kıvrılmaksızın, gırtlağıyla gülüyordu. Sanki ağlıyormuş gibiydi. Bunu beklemiyordun değil mi William? Bu yaşlı adam Tanrı'nın lütfuyla bir kez daha kazandı değil mi? William kitabı elinden çekip almaya çalışırken havanın dalgalanışından bunu anlayan Georgie sağ eliyle sayfalarını koparıp ağzına atmayı sürdürürken sol eliyle kitabı karnına bastırarak geri çekildi. Masanın öteki ucundaydı. William ona erişemediği için birden masanın çevresinden dolaşmaya kalkıştı. Ama binişi taburesine takıldı. Tabureyi devirdi. Georgie karışıklığı sezinledi. Yaşlı adam yeniden, bu kez daha yüksek sesle güldü ve beklenmedik bir çabuklukla sağ elini uzatıp el yordamıyla lambayı aradı. Isının yardımıyla aleve ulaştı ve acıyı aldırmaksızın elini üstüne bastırdı. Işık söndü. O da karanlığa gömüldü. Son kez Georgie'nin gülüşünü işittik. ''Şimdi bulun beni bakalım. İçinizde en iyi gören benim şimdi.'' dedi. Sonra sustu. Artık hiç ses çıkarmadı. Ortaya çıkışlarını her zaman öylesine beklenmedik kılan o sessiz adımlarıyla yürüyordu. Yalnızca salonun değişik yerlerinde yırtılan kağıtların sesini işitiyordu kara ara. Atso diye bağırdı William. Kapıda dur, dışarı çıkmasın. Ama çok geç kalmıştı çünkü birkaç saniyeden beri yaşlı adamın üstüne atılmak için büyük bir istek duymakta olan ben, ortalık kararır kararmaz öne doğru atılarak üstadımın bulunduğu tarafın karşısındaki taraftan masanın çevresinde dolaşmaya çalışmıştım. George'nin kapıya ulaşmasına olanak verdiğimi çok geç anladım. Çünkü yaşlı adam karanlıkta olağanüstü bir güvenle devinmeyi biliyordu. Gerçekten de aramızda yırtılan kağıtların sesini duyduk. Bitişik odadan geldiği için biraz boğuk bir ses. Aynı zamanda başka bir ses işittik. Sürekli bir gıcırtı, menteşelerin iniltisi. Ayna diye bağırdı William. Bizi içeriye kapatıyor. Sesi izleyerek ikimiz de kapıya doğru atıldık. Bir iskemleye takılıp düştüm, bacağımı incittim. Ama aldırmadım çünkü George bizi kilitlerse artık hiç dışarı çıkamayacağımız şimşek gibi çaktı kafamda. Karanlıkta kapının nasıl açılacağını anlayamayacaktık. Düzeneğin bu tarafından nasıl hareket ettirmek gerektiğini bilmiyorduk çünkü. William'ın da benim gibi umutsuzluk içinde dolaştığını sanıyorum. Çünkü ikimiz de eşeğe ulaşıp bize doğru kapanmakta olan aynanın arkasına dayanırken onu yanımda hissettim. Tam zamanında vardık oraya çünkü kapı durdu. Sonra direnemeyip açıldı. Georgie'nin oyunun eşit koşullarla oynanmadığını sezerek bırakıp gittiği açıktı. Lanetlenmiş odadan dışarı çıktık. Ama yaşlı adamın nereye doğru gittiği konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. Oda da hala kapkaranlıktı. Birden anımsadım. Üstadım, yanımda çakmak taşı var. Ne bekliyorsun öyleyse diye bağırdı William. Lambayı bulup yaksana. Afrika'nın sonunun arkasından karanlığa daldım. El yordamıyla lambayı aradım. Tanrısal bir mucizeyle hemen buldum. Sonra elimi tuniğimin içine daldırıp çakmak taşını çıkardım. Ellerim titriyordu. 2-3 kez denedikten sonra lambayı yakabildim. O sırada William soluk soluğa kapıda duruyordu. Çabuk çabuk, sonunda lambayı yakabildim. Çabuk diye bir kez daha bağırdı William. Yoksa yaşlı adam Aristo'nun tümünü yiyecek ve ölecek diye bağırdım üzüntüyle, ona yetişip aramaya koyularak. Ölürse ölsün vız gelir bana kahrolasıca diye bağırıyordu William. Çevreye göz gezdirerek odanın içinde rastgele dolaşıyordu. Yediği kadarıyla yazgısı çoktan belli oldu onun. Benim istediğim kitap. Sonra durdu ve daha büyük bir dinginlikle ekledi. Dur, böyle yaparsak onu hiç bulamayız. Bir dakika sus ve dur. Sessizlik içinde kas katı durduk. Oldukça yakınımızda bir dolaba toslayan bir gövdenin sesini ve yere düşen birkaç kitabın gürültüsünü işittik. O taraftan diye bağırdık ikimiz birden. Seslerin geldiği yöne doğru koştuk. Ama birden adımlarımızı yavaşlatmamız gerektiğinin bilincine vardık. Gerçekten de Afrika'nın sonunun dışında kitaplık o gece dışarıda esen rüzgarın gücüyle orantılı olarak ıslık çalan ve uğuldayan hava akımlarıyla doluydu. Bizim hızımızla çoğalan bu hava akımları öylesine çabayla elde ettiğimiz ışığı söndürme tehlikesi yaratıyordu. Kendimiz daha hızlı devinemediğimiz için George'yi yavaşlatmak gerekiyordu. Ama William tam tersi bir sezgiye kapıldı. ''Seni yakaladık ihtiyar, şimdi ışığımız var.'' diye bağırdı. Bu akıllıca bir karardı çünkü bu açıklama belki de George'yi telaşlandırmıştı. Hızlanmak zorunda kaldı. O büyülü karanlıkta görme yetisinin dengesini bozdu. Gerçekten de az sonra bir ses işittik ve bu sesi izleyerek İspanya'nın Y salonuna girince onu yerde bulduk. Kitap hala ellerinin arasındaydı. Çarpıp devirdiği masadan düşmüş ciltlerin ortasında yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Bir yandan da sanki avını olabildiğince çabuk yutmak istiyormuş gibi sayfalarını yırtmayı sürdürüyordu. Yanına vardığımızda ayağa kalkmıştı. Vardığımızı hissedince yüzünü bize döndürüp geri geri gitti. Lambanın kırmızı ışığında yüzü şimdi korkunç göründü bize. Çizgileri değişmiş, kaşlarından yanaklarından yol yol pis bir ter akıyordu. Her zaman ölümcül bir aklıkta olan gözleri kan çanağına dönmüştü. Ağzından parşömen parçaları sarkıyordu. Tıka basa karnını doyurmuş, artık besinini yutamayacak duruma gelmiş yabanıl bir hayvanı andırıyordu. Kaygıdan, daha şimdiden damarlarında hızla dolaşmaya başlamış olan bol zehrin ağırlığından, umutsuz ve iblisçe kararlılığından biçimi değişmiş olan o saygıdeğer yaşlı adamın gövdesi, ilginç ve kaba bir görünüm almıştı. Başka zaman olsa bizi güldürebilirdi. Ama biz de hayvanlara dönmüştük. Avlarının ardına düşmüş köpekler gibiydik. Onu usulca yakalayabilirdik ama hızla üstüne atıldık. Debelendi. Kitabı korumak için ellerini göğsünde kenetledi. Sol elimle onu tutar, sağ elimle de lambayı yüksekte tutmaya çalışırken alevle yüzünü daladım. Isıyı hissetti. Boğuk bir çığlık koyverdi. Ağzından kağıt parçacıkları döküldü. Sağ eli kitabı bıraktı. Lambaya doğru uzanıp birden onu elimden çekip aldı, ileriye fırlattı. Lamba masadan yuvarlandı, masadan düşüp birbirinin üstüne yığılmış sayfaları açık duran kitap yığınının tam üstüne düştü. Yağ döküldü, ateş hemen incecik bir parşömeni sardı. Bir deste kuru çalı gibi parladı parşömen. Her şey birkaç saniye içinde olup bitti. O binlerce yıllık sayfalar yüzyıllardır böyle bir kundaklanmayı bekliyormuş. Çok eski bir yangının susuzluğunu ansızın gidermekten sevinç duyuyormuş gibi kitaplardan bir parıltı yükseldi. William ne olduğunu anladı. Yaşlı adamı bıraktı. Adam kendini özgür hissedince birkaç adım geri gitti. William bir an gereğinden uzun bir süre duraksadı. George'yi yeniden yakalamakla küçük yığını söndürmek arasında kararsız kalarak duraksadı. Ötekilerden daha eski olan bir kitap yukarı doğru alevden bir dil uzatarak neredeyse birden yandı. Güçsüz bir alevi söndürebilecek olan ince rüzgar esintileri, tersine güçlenen, canlanan alevleri yüreklendiriyor, hatta uçuşan kıvılcımları yayıyordu. ''Söndür şu yangını çabuk!'' diye bağırdı William. ''Her şey yanıyor.'' Yığına doğru atıldım. Sonra durdum. Çünkü ne yapacağımı bilmiyordum. William bir kez daha bana doğru yönelip yardımıma koştu. Ellerimizi ateşe doğru uzattık. Gözlerimizle ateşi boğmak için bir şey aradık. Şimşek gibi bir şey esinledi beni. Tuniğimi başımdan sıyırıp çıkardım. Ateşin gözünü atmaya çalıştım. Ama alevler artık çok yükselmişti. Giysimi yuttular. Onunla beslendiler. Alazlanmış ellerimi geri çekerken William'a döndüm. Tam arkasında yeniden yanımıza yaklaşmış olan George'yi gördüm. Isı şimdi öyle yüksekti ki yaşlı adam kolayca hissedebiliyordu onu. Böylece ateşin nerede olduğunu kesin olarak anladı ve Aristo'yu içine attı. William bir öfke atılımıyla yaşlı adamı hızla itti. George bir dolaba çarptı, kafasını dolabın köşesine vurdu ve yere düştü. William ona hiç aldırmadı. Ağzından korkunç bir sövgü çıktı gibi geldi bana. Kitaplara doğru koştu ama artık çok geçti. Aristo ya da yaşlı adam yedikten sonra Aristo'dan geriye ne kalmışsa yanmaya başlamıştı bile. Bu arada bazı kıvılcımlar duvarlara doğru uçuşmuş, başka bir kitap dolabındaki ciltler ateşin şiddetinden kavrulmaya başlamıştı. Şimdi odada bir değil iki ateş yanıyordu. William onları ellerimizle söndüremeyeceğimizi anlayınca kitapları kurtarmak için kitapları kullanmaya karar verdi. Ona ötekilerden daha sağlam görünen bir cildi kaptı, düşmanı boğmak için onu bir silah gibi kullanmaya çalıştı. Ama kabaralı cildi yanmakta olan kitap yığınının üstüne atmakla daha çok kıvılcım çıkmasına yol açmaktan başka bir şey yapamadı. Kıvılcımları ayaklarıyla söndürmeye çalıştı ama sonuç tam tersine oldu. Neredeyse kül olmuş, uçuşan parşömen parçaları yarasalar gibi havada asılı kaldılar. Havada kendisi gibi havamsı maddeyle birleşip başka sayfaların topraksı maddesini tutuşturmaya yolluyordu onları. Şanssızlık sonucu bu oda labirentin en düzensiz odasıydı. Dolap raflarından kıvrılmış el yazmaları sarkıyordu. Dağılmış kitapların kapaklarından, açık ağızlardan fırlıyormuş gibi yılların kuruttuğu tirşe diller dışarı uğruyordu. Masanın üstünde Malachi'nin yerlerine koymayı savsakladığı çok sayıda yazı duruyor olmalıydı. Böylece oda George'nin yol açtığı patırtıdan sonra bir başka öğeye dönüşmeyi bekleyen parşömenlerin istilasına uğramıştı. Kısa zamanda oda bir maltıza, yanan bir çalılığa döndü. Kitap dolapları da bu kurban töresine katılarak çatırdamaya başlıyorlardı. Tüm labirentin ilk kıvılcımı bekleyen kocaman bir kurban yığınından başka bir şey olmadığının farkına vardım. Su, su bulmalıyız diyordu William. Sonra da ekliyordu. Ama bu cehennemde su nerede bulunur? Mutfakta, aşağıda mutfakta diye bağırdım. William şaşkın, yüzü o kudurmuş aydınlıktan kızarmış bana baktı. Evet ama biz aşağıya gidip de sonra gene yukarıya çıkıncaya kadar şeytan götürsün diye bağırdı o zaman. Bu oda nasıl olsa gitti. Belki bitişik odada. Hemen aşağı inelim. Ben su bulayım. Sen de koş haber ver. Çok insana ihtiyacımız var. Merdivenlere giden yolu bulduk. Çünkü yangın bitişik odaları da aydınlatıyordu ama giderek azalıyordu aydınlık. Öyle ki son iki odadan neredeyse el yordamıyla geçtik. Aşağıda ay ışığı yazı salonunu belli belirsiz aydınlatıyordu. Oradan yemekhaneye indik. William mutfağa koştu. Ben koşup yemekhanenin kapısını içeriden açmaya çalıştım. Oldukça çaba harcadıktan sonra bunu başardım. Çünkü heyecan beni hantal ve beceriksiz yapmıştı. Düzlüğe çıkıp yatakhaneye doğru koştum. Sonra rahipleri teker teker uyandıramayacağımı anladım. Bir de esinlendim. Kiliseye gittim. Çan kulesinin girişini aradım. Oraya varınca tüm ipleri yakalayarak alarm çanı çaldım. Öyle hızlı çektim ki büyük çanın ipi yükselirken beni de havaya kaldırdı. Kitaplıkta ellerimin üstü kavrulmuştu. Avuçlarıma bir şey olmamıştı. Ama şimdi onları da yaktım. İp boyunca kayarken kanadılar. İpleri bırakmak zorunda kaldım. Ama bu arada yeterince gürültü yapmıştım. Çabucak dışarı çıktım. Tam o sırada ilk rahiplerin yatakhaneden çıktıklarını gördüm. Uzaktan lojmanların kapılarında beliren hizmetçilerin seslerini işitiyordum. Söylemek istediğimi açık seçik anlatamıyordum. Çünkü sözcükleri biçimlendiremiyordum. Dilimin ucuna gelen ilk sözcükler ise ana dilimdeydi. Kanayan ellerimle Edifisyum'un güney kanadının, kaymak taşından pervazlarının arasından olağan dışı bir parıltının görüldüğü pencerelerini gösteriyordum. Aydınlığın yoğunluğundan yangının ben aşağı inip çanları çalıncaya dek öteki odalara da sıçradığını anladım. Afrika'nın bütün pencereleri ve Afrika ile Doğu Kulesi'nin arasındaki yapının tüm ön yüzü şimdi düzensiz parıltılarla bir parlayıp bir sönüyordu. Su, su getirin diye bağırıyordum. Önce kimse anlamadı. Rahipler kitaplığı kutsal ve girilmez bir yer olarak düşünmeye öylesine alışmışlardı ki, onun bir köylü kulübesinin başına gelebilecek beylik bir kazanın tehdidi altında bulunduğunu anlayamıyorlardı. Başlarını kaldırıp pencerelere bakan ilk rahipler, korku sözcükleri mırıldanarak haç çıkardılar. Yeni görüntüler gördüklerini sandıklarını anladım. Giysilerine yapışıp ne olduğunu anlasınlar diye yalvardım. Sonunda biri hıçkırıklarımı insanca sözcüklere çevirdi. Morimondolu Nikolay'dı bu. Kitaplık yanıyor dedi. Evet yanıyor diye mırıldandım bitkin yere yığılarak. Nikola büyük bir çaba gösterdi. Hizmetçilere yüksek sesle buyruklar verdi. Çevresini saran rahiplere öğütlerde bulundu. Birine Edifisyum'un öteki kapılarını açmaya, bazılarını kova, kap, ellerine ne geçerse getirmeye gönderdi. Oradakileri manastırın kuyularına ve su depolarına yolladı. Sığır çobanlarına, katır ve eşeklerle su küplerini taşımalarını buyurdu. Bu buyrukları veren yetkili biri olsaydı onlara hemen boyun eğilirdi. Ama hizmetçiler Remigio'dan, yazmanlar Malachi'den, tümü de baş rahipten buyruk almaya alışmışlardı. Ne yazık ki üçü de yoktu. Rahipler kendilerine buyruk ve avuntu vermesi için gözleriyle baş rahibi arıyorlar, bulamıyorlardı. Onun o anda bir fırına, bir palaris boğasına dönüşmekte olan havasız bir geçitte öldüğünü ya da ölmekte olduğunu bir ben biliyordum. Nikola sığır çobanlarını bir yöne kovalıyor ama birkaç başka rahip iyi niyetle onları başka bir yöne itiyordu. Bazı rahiplerin akıllarının başlarından gittiği açıkça görülüyordu. Kimileri hala uyku sersemiydiler. Konuşma yeteneğimi yeniden kazanmış, açıklamaya çalışıyordum. Ama tunimi alevlerin üstüne attığım için neredeyse çıplak olduğum unutulmasın. Kanayan, yüzü isten kararmış, gövdesi saygın olmayan bir biçimde tüysüz, soğuktan uyuşmuş bir oğlan çocuğunun görünüşü kuşkusuz güven uyandırmıyordu. Sonunda Nikola birkaç rahiple bazı adamları, bu arada birisinin açtığı mutfağa göndermeyi başardı. Bir başka rahip birkaç meşale getirmeyi akıl etti. Mutfağı büyük bir karışıklık içinde bulduk. William'ın su ve su taşıyacak kap bulmak için orayı alt üst ettiğini anladım. Tam o sırada William'ın yüzü alazlanmış, giysisinden dumanlar tüterek yemekhanenin kapısından çıktığını gördüm. Elinde büyük bir tencere vardı. Ona acıdım. İçe dokunan bir umarsızlık simgesi gibiydi. İkinci kata bir tencere suyu hiç dökmeden taşımayı başarsa, hatta bunu birkaç kez yapsa bile çok az şey yapmış olacağını anladım. Ermiş Agustin'in öyküsünü anımsadım. Denizin suyunu bir kaşıkla boşaltmaya çalışan bir çocuk görmüş. Çocuk bir melekmiş. Tanrısal doğanın gizemlerini anlamak isteyen bir ermişi alaya almak için böyle davranıyormuş. William da tıpkı o melek gibi bitkin, kapının aynasına dayanmış konuştu benimle. Olanaksız. Manastırın tüm rahipleri bir araya gelse başaramayacağız. Kitaplık yok oldu. Meleğin tersine William ağlıyordu. Bir masanın üstünden bir bez alıp beni örtmeye çalışırken ona sarıldım. Durduk. Artık yenik düşmüş, çevremizde olup bitenleri gözlemlemeye koyulduk. İnsanlar düzensiz bir koşuşturma içindeydiler. Kimileri sarmal merdivenden eli boş yukarı çıkıyorlar. Üst kata aptalca bir merak dürtüsüyle çıkmış, şimdi su taşımak için kap aramaya inen başka eli boş insanlarla karşılaşıyorlardı. Daha zeki olan başkaları hemen tencere tava aramaya koyuluyorlar. Ama mutfakta yeterince su olmadığını görüyorlardı. Birden büyük oda küpler taşıyan katırların istilasına uğradı. Hayvanları güden sığır çobanları onların yüklerini indirdiler ve suyu yukarı taşımayı denediler. Ama yazı salonuna nasıl çıkacaklarını bilmiyorlardı. Bazı yazmanların onlara bunu anlatmaları zaman alıyordu. Yukarı çıkarken de yılgınlık içinde aşağıya inen ürkmüş insanlarla çarpışıyorlardı. Küplerin bazıları kırıldı. Sular yerlere saçıldı. Bazıları gönüllerince elden ele geçirilerek sarmal merdivenden yukarı çıkarıldı. Onların ardına takıldım. Kendimi yazı salonunda buldum. Kitaplığın girişinden yoğun bir duman geliyordu. Doğu Kulesi'ne çıkmayı denemiş olan son insanlar da gözleri kıpkırmızı, öksürerek aşağı iniyorlar. O cehenneme girmenin artık olanaksız olduğunu açıklıyorlardı. O zaman ben oyu gördüm. Yüzü kasılmış, elinde kocaman bir kapla alt kattan yukarı çıkıyordu. Aşağı inenlerin söylediklerini işitti ve onlara saldırdı. Cehennem hepinizi yutacak, korkaklar. Yardım ararcasına döndü, beni gördü. Atso diye bağırdı. Kitaplık, kitaplık. Karşılık vermemi beklemeden merdivenin dibine koştu ve korkusuzca dumanın içine daldı. Bu onun son görüşüm oldu. Yukarıdan gelen bir gıcırtı duydum. Yazı salonunun tonozlarından harçla karışık taş parçaları dökülüyordu. Bir tonozun çiçek biçiminde oyulmuş bir kilit taşı koptu. Neredeyse başıma düşüyordu. Labirentin tabanı çöküyordu. Koşarak aşağıya indim. Açık havaya çıktım. Bazı gönüllü hizmetçiler merdivenler getirmişler. Üst katların pencerelerine ulaşarak suyu yukarıya bu yoldan çıkarmaya çalışıyorlardı. Ama en uzun merdivenler bile ancak yazı salonunun pencerelerine ulaşabiliyordu. Oraya çıkanlar da pencereleri dışarıdan açamıyorlardı. Onları içeriden açtırmak için aşağıya haber saldılar. Ama artık hiç kimse yukarı çıkmayı göze alamıyordu. Bu arada üçüncü katın pencerelerine bakıyordum. Artık tüm kitaplık dumanı tüten tek bir maltıza dönmüş olmalıydı. Şimdi yangın binlerce kuru sayfaya hızla sıçrayarak odadan odaya yayılıyordu. Tüm pencereler aydınlıktı şimdi. Damdan kara bir duman yükseliyordu. Yangın saçaklara sıçramıştı bile. Eskiden öylesine sağlam ve güçlü görünen edifisyum, bu zorlu koşullarda dayanıksızlığını, çatlaklığını, içeriden yenmiş duvarlarını, alevlerin nerede olursa olsun ahşap çerçevelere ulaşmasına olanak veren, ufalanmış taşlarını açığa vuruyordu. Birden pencerelerin bazıları bir iç gücün basıncı altındaymış gibi paramparça oldu. Kıvılcımlar, gecenin karanlığını uçuşan parıltılarla benekleyerek açık havaya yayıldı. Rüzgar hafiflemişti. Bu bir şanssızlıktı. Çünkü güçlü olsaydı kıvılcımları söndürebilirdi. Oysa hafif olduğundan onları taşıyor, harekete geçiriyordu. Kıvılcımlarla birlikte bir iç ışığın saydamlaştırdığı parşömen parçalarını havada döndürüyordu. Tam o sırada bir patlama işitildi. Labirentin tabanı bir yerinden göçmüş, alevli kirişleri alt kata düşmüş olmalıydı. Çünkü şimdi kitaplar ve dolaplarla masanın üstüne yayılmış, her an kıvılcımlar oluşturmaya hazır dağınık kağıtlarla dolu olan yazı salonundan, alevden dillerin yükseldiğini görüyordum. Bir araya toplanmış yazmanların umutsuz çığlıklarını işitiyordum. Saçlarını yoluyorlar, sevgili parşömenlerini kurtarmak için hala yiğitçe yukarı tırmanmayı düşünüyorlardı. Boşuna, mutfak ve hastane, şimdi dört bir yana koşuşan, birbirlerini engelleyen bir yitik ruhlar kavşağına dönüşmüştü. İnsanlar birbirine tosluyor, yere düşüyorlardı. Kimin elinde ne varsa kurtarıcı içeriğini boşaltıyordu. Mutfağa sokulan katırlar yangını sezinlemiş, tepinerek çıkış yerlerine doğru koşuyor, insanları hatta şaşkın seyislerini bile tepiyorlardı. Ne olursa olsun bu köylüler ve dini bütün, akıllı ama yeteneksiz adamların oluşturdukları kalabalığın bile birisi onları yönetmediği için hala ulaşabilecek yardımı bile engellediği görülüyordu. Tüm manastır karmaşa içindeydi. Ama bu daha trajedinin başlangıcıydı. Çünkü pencerelerden ve çatıdan çıkan yengi kazanmış kıvılcım bulutu, rüzgarın desteğiyle şimdi dört bir yana iniyor, kilisenin çatısına değiyordu. En görkemli katedrallerin en küçük bir kıvılcımdan bile etkilendiğini bilmeyen yoktur. Çünkü Tanrı'nın evi, göksel Yeruşalem gibi böbürlendiği taşlar sayesinde güzel ve iyi korunmuş görünür. Duvarlar ve tavanlar güzel ama dayanıksız ahşap bir yapı üstünde durur. Taştan yapılmış kilise çınarlar gibi korkusuzca tonozların içinde yükselen sütunlarıyla saygıdeğer ormanları anımsatırsa da bu sütunların gövdeleri çoğu kez tıpkı çınarlarınki gibidir. Üstelik süslerinin çoğu da ahşaptır. Sunaklar, koro yerleri, boyalı levhalar, sıralar, bölmeler, avizeler. Olağanüstü güzellikteki kapısı ilk gün beni öylesine büyülemiş olan manastır kilisesi de öyleydi. Kilise kısa zamanda ateş aldı. Rahipler ve tüm halk manastırın ayakta kalmasının tehlikeye düştüğünü o zaman anladılar. Ve bu tehlikeyi göğüslemek için daha büyük bir çabayla, düzensiz bir biçimde koşturmaya başladılar. Kuşkusuz kiliseye daha kolay girilebiliyor. Bu yüzden de kitaplıktan daha kolay savunulabiliyordu. Kitaplık kendi içine girilmezliğinin, onu koruyan gizemin yalnızca birkaç girişi olmasının kurbanı olmuştu. Oysa dua saatinde herkese ana gibi kucak açan kilise, yardım saatinde de herkese açıktı. Ama artık su kalmamıştı. Ya da en azından depolanmış çok az su bulunabiliyordu. Kuyulardan da doğal olarak az ve gereksinimin ivediliğiyle orantılı olmayan bir yavaşlıkla su sağlanabiliyordu. Herkes kilisedeki yangını söndürmek istiyordu ama artık hiç kimse bunu nasıl yapılacağını bilmiyordu. Üstelik yangın yukarıdan yayılıyordu. Bu nedenle de orada alevleri söndürecek ya da üstlerini toprak ve paçavralara atarak ateşi boğacak adamları toplamak güçtü. Alevler aşağıdan geldiğinde de artık üstlerine toprak ya da kum atmak boşuna oluyordu. Çünkü tavan yangın söndürücülerin üstüne çöküyor, birçoklarını yere yıkıyordu. Böylece yanıp kül olan birçok zenginlik için yükselen yerinme çığlıklarına, alazlanmış yüzler, ezilen kol ve bacaklar, ansızın çöken tonozların altında yiten gövdeler karşısında koparılan acı çığlıklar da ekleniyordu şimdi. Kilisenin hemen ardından ağıllar ve ahırlar tutuştu. Ürkmüş hayvanlar iplerini koparıyorlar, kapıları tekmeliyorlar. Korkunç bir biçimde kişneyerek, böğürerek, meleyerek, homurdanarak alana yayılıyorlardı. Kıvılcımlar birçok atın yelelerini tutuşturdu. Düzlükte delice koşan cehennemi yaratıkların, savaş atlarının hiçbir amaç gütmeksizin, durdurak bilmeden alevler içinde önlerine ne çıkarsa çiğneyip geçtikleri görülüyordu. Yaşlı Elnard'ın olup bitenleri anlamaksızın ortalıkta dolaştığını, o görkemli Brunellius tarafından çiftelenip yere düşürüldüğünü, çevresini ateşten bir aylanın kuşattığını gördüm. Yaşlı adam toprakta sürüklendi. Sonra zavallı, biçimi belirsiz bir nesne gibi yerde kala kaldı. Ama yardımına koşmaya ya da ölümünün yasını tutmaya ne olanağım ne de vaktim vardı. Çünkü her yerde buna benzer sahneler oluyordu. Alevler içindeki atlar ateşi, rüzgarın henüz taşımadığı yerlere taşımışlardı. Şimdi demir ocakları ve çömezler evi de yanıyordu. Yığın yığın insanlar alanın bir başından bir başına koşuyorlardı. Nikolay'ı gördüm. Başından yaralanmış, tuniği paramparça, artık yenilgiyi kabullenmiş, ana kapıdan başlayan yolda diz çökmüş, tanrısal lanetler yağdırıyordu. Tivoli'li Pasifi'yi gördüm. Her türlü yardım kavramını yitirmiş, yanından geçen çıldırmış bir katırı yakalamaya çalışıyordu. Bunu başarınca benim de aynı şeyi yapıp oradan, o uğursuz Armagedon benzeri yerden kaçmam için bağırdı bana. O zaman William'ın nerede olduğunu sordum kendi kendime. Çöken bir duvarın altında kalmasından korkuyordum. Uzun bir arayıştan sonra dehlize yakın bir yerde buldum onu. Elinde yol torbası vardı. Yangın hacıların konuk evine sıçrayınca hiç olmazsa en değerli eşyalarını kurtarmak için hücresine çıkmıştı. Benim torbamı da almıştı. İçinde üstüme giyecek bir şey buldum. Çevremizde olup bitenleri seyretmek için soluğumuz tutulmuş durduk. Manastırın artık sonu gelmişti. Yangın hemen hemen tüm yapılara, kimine daha az, kimine daha çok ulaşmıştı. Henüz ateş almamış olanlar da uzun süre böyle kalamayacaktı. Çünkü başta yardıma koşanların şaşkın çalışmalarının doğal öğeleri olmak üzere her şey yangını körüklüyordu. Yalnız yapıların bulunmadığı yerler güvenliydi. sebze bahçesi, dehlizin önündeki bahçe. Yapıları kurtarmak için artık hiçbir şey yapılamazdı. Ama açık bir alanda durup her şeyi tehlikesizce gözlemleyebilmek için onları kurtarma düşüncesini bir yana bırakmak yetiyordu. Kiliseye baktık. Şimdi usul usul yanıyordu. Çünkü ahşap kısımları çabucak tutuşup yandıktan sonra saatlerce, bazen günlerce acı içinde kıvranmak bu büyük yapıların özelliğidir. Edifisyum daha değişik bir biçimde hala yanıyordu. Orada tutuşabilir malzeme çok daha bol olduğundan, yangın yazı salonuna baştan başa yayıldıktan sonra mutfak katını kaplamıştı. Bir zamanlar yüzyıllarca ayakta kalmış bir labirentin bulunduğu üçüncü kata gelince artık tümüyle yıkılmıştı. Hristiyanlık dünyasının en büyük kitaplığıydı dedi William. Şimdi diye ekledi. Deccal'in gelmesi gerçekten yakındır. Çünkü onu engelleyecek hiçbir bilgi kalmadı. Zaten bu gece onun yüzünü gördük bile. Kimin yüzünü diye sordum şaşkın. Georgie'nin demek istiyorum. Felsefeye duyduğu nefretin çarpıttığı o yüzde ilk kez Deccal'in portresini gördüm. Habercilerinin öne sürdükleri gibi Yahudiye kabilesinden gelmiyor o. Uzak bir ülkeden geliyor. Deccal dindarlığın kendisinden, aşırı tanrı ya da gerçek sevgisinden doğabilir. Tıpkı bir sapkının bir ermişten, bir cin çarpmışın bir yalvaçtan doğması gibi. Peygamberlerden kork Atso. Gerçek uğruna ölmeye hazır olanlardan da. Çünkü onlar genellikle birçok başka insan da kendileriyle birlikte ölmeye sürüklerler. Bazen kendilerinden önce, bazen de kendilerinin yerine. George iblisce bir şey yaptı. Çünkü gerçeğini öylesine kösnül bir biçimde seviyordu ki, yalanı ortadan kaldırmak için her şeyi göze aldı. George Ariston'un ikinci kitabından korkuyordu. Çünkü o kitap belki de gerçekten kölesi olmayalım diye tüm gerçeklerin yüzünü nasıl değiştirebileceğimizi öğretiyordu. Belki de insanları sevenlerin görevi, onları gerçeklere güldürmektir. Gerçeği güldürmektir. Çünkü biricik gerçek, gerçeğe duyulan çılgınca tutkudan kendimizi kurtarmayı öğrenmektir. Ama üstadım demek yürekliliğini gösterdim üzüntüyle. Şimdi böyle konuşuyorsunuz çünkü yüreğiniz derinden yaralandı. Tek bir gerçek var. Bu gece ortaya çıkardığınız, son birkaç gündür yakaladığınız ipuçlarını yorumlayarak vardığınız gerçek. George kazandı ama siz onun tasarısını ortaya çıkardığınız için George'yi yenik düşürdünüz. Tasarı diye bir şey yoktu dedi William. Hem ben onu yanlışlıkla ortaya çıkardım. Kendi kendisiyle çelişen bir savdu bu. Böyle olmasını William gerçekten mi istiyordu karar veremedim. Ama kardaki izlerin gerçekten Brunelius'a götürdüğü doğruydu dedim. Adelmo'nun kendini öldürdüğü doğruydu. Venantus'un küpe düşüp boğulmadığı doğruydu. Labirentin sizin tasarladığınız gibi düzenlendiği doğruydu. Afrika'nın sonuna Quatuor sözcüğüne dokunularak girildiği doğruydu. Gizemli kitabın Ariston'un kitabı olduğu doğruydu. Bilgimizden yararlanarak ortaya çıkardığımız bütün doğruları sıralayabilirim. Belirtilerin doğruluğundan hiçbir zaman kuşku duymadım Atso. Dünyada yönünü saptayabilmek için insanın elindeki tek şey onlar. Benim anlamadığım belirtiler arasındaki ilişkiydi. George'ye tüm cinayetlere uyuyormuş gibi görünen İncil'deki bir örüntü aracılığıyla ulaştım. Ama yine de bir aslantıydı bu. Bütün cinayetleri işleyen bir suçlu ararken George'yi bulduk. Ama her cinayetin başka bir kişi tarafından işlendiğini ya da hiç kimse tarafından işlenmediğini ortaya çıkardık. George'ye sapık ve ussal bir zihnin tasarısını izleyerek vardım. Ama ortada tasarı yoktu. Ya da daha doğrusu George'nin kendisinin ilk tasarısına yenik düştü. Sonra da bir dizi nedenler, neden olmayanlar, birbiriyle çelişen nedenler ard arda sıralandı. Bunlar kendiliklerinden gelişerek belli bir tasarıya bağlı olmayan ilişkiler yarattılar. Benim aklım nerede kaldı peki? Bir düzen benzerini izleyerek inatçı davrandım. Oysa evrende hiçbir düzen olmadığını iyi bilmem gerekiyordu. Ama yanlış bir düzen tasarlarken yine de bir şey buldunuz. Çok güzel bir şey söyledin Atso, teşekkür ederim. Zihnimizin tasarladığı düzen tıpkı bir ağ ya da bir merdiven gibidir. Bir şey elde etmek için yapılır. Ama sonra merdiveni bir yana atmak gerekir. Çünkü onun yararlı olsa bile anlamsız olduğunu anlarsın. İnsan bir kez üstüne çıktıktan sonra merdiveni hemen atmalı. Böyle mi denir? Benim dilimde böyle denir. Bunu size kim söyledi? Senin ülkenden bir gizemci. Bir yerde yazmış. Nerede olduğunu anımsamıyorum. Hem o el yazmasını günün birinde birinin bulması gerekmiyor. Yararlı olan biricik gerçekler kaldırılıp atılması gereken araçlardır. Kendinizi suçlamanız için neden yok. Siz elinizden geleni yaptınız. İnsanların elinden geleni yaptım. Bu da çok az. Evrende bir düzen olamayacağı, çünkü bunun Tanrı'nın istemini ve onun ve her şeye yeten gücünü inciteceği düşüncesini kabul etmek güç. Bu nedenle Tanrı'nın özgürlüğü, bizim hüküm giymemiz ya da en azından gururumuzun hüküm giymesidir. Ömrümde ilk ve son kez Tanrı bilimsel bir sonuç çıkarma gözüpekliliğini gösterdim. Ama gerekli olan bir varlık, tümüyle olası olana karışmış olarak nasıl var olabilir? Öyleyse Tanrı ile evrendeki ilk kargaşa arasında ne fark var? Tanrı'nın kendi seçimlerinde mutlak bir her şeye gücü yeterliği ve mutlak bir özgürlüğü olduğunu doğrulamak, Tanrı'nın var olmadığını kanıtlamak anlamına gelmez mi? William yüz çizgileri hiçbir duyguyu açığa vurmaksızın bana baktı. Bilgili bir adam sorduğun soruyu evet diye yanıtlamışsa bilgisini başkalarına iletmeyi nasıl sürdürebilir dedi. Sözlerinin anlamını anlamadım. Gerçeğin ölçütü olmadan olası ve başkalarına iletilebilir bir bilginin olmayacağını mı söylemek istiyorsunuz? Yoksa başkaları buna izin vermeyeceği için artık bilgilerinizi iletemeyeceğinizi mi söylemek istiyorsunuz diye sordum. Tam o sırada yatakhanenin damının bir bölümü gökyüzüne bir kıvılcım bulutu saçarak büyük bir gümbürtüyle çöktü. Avluda dolaşan koyun ve keçilerin bir bölümü korkunç bir biçimde meyleşerek bizden uzaklara savruldu. Hizmetçiler bağırışarak yanımızdan geçip gittiler. Az kalsın bizi yere deviriyorlardı. Burası çok karıştı dedi William. Kargaşalıkta olmaz. Tanrı kargaşalıkta olmaz. Manastır tam 3 gün 3 gece yandı. Son çabalar hiçbir işe yaramadı. Orada kalışımızın 7. günü sabaha karşı sağ kalanlar artık hiçbir yapının kurtarılamayacağını anlayınca en güzel yapıların dış duvarları yıkılıp kilise kendi üstüne katlanıyormuş gibi kulesini yutunca o anda kimsenin tanrısal cezaya karşı savaşma isteği kalmadı. Kalan son birkaç kova için koşuşmalar giderek ağırlaştı. O sırada toplantı binası başrahibin görkemli eviyle birlikte hala yanıyordu. Yangın çeşitli işliklerin en uç duvarlarına ulaştığında hizmetçiler ellerinden geldiğince çok araç gereci kurtarmışlar. Gecenin karışıklığında dış duvarların ötesine kaçmış olan hayvanların hiç olmazsa birazını yakalamak için tepeye ulaşmayı yeğe tutmuşlardı. Bazı hizmetçilerin kiliseden arta kalan yıkıntıların içine girme tehlikesini göze aldıklarını gördüm. Sanırım kaçmadan önce değerli bir şey kapmak için mahzene girmeye çalışıyorlardı. Bunu başarıp başaramadıklarını, mahzenin çoktan çöküp çökmediğini, bu ciğeri beş para etmez adamların mahzene ulaşmaya çalışırken toprağın derinliklerine gömülüp gömülmediklerini bilmiyorum. Bu arada yardım etmek ya da yangından mal kaçırmak için köyden insanlar tepeye çıkıyorlardı. Ölülerin çoğu hala akkor halindeki yıkıntılar arasında kaldı. Üçüncü gün yaralıların yaraları sarılıp açıkta kalan ölüler gömüldükten sonra rahipler ve ötekiler eşyalarını topladılar ve lanetlenmiş bir yerden ayrılır gibi hala dumanların tüttüğü manastırdan ayrıldılar. Nerelere dağıldıklarını bilmiyorum. William'la korulukta başıboş dolaşırken bulduğumuz iki bine katına binip oradan ayrıldık. Artık onları sahipsiz sayıyorduk. Doğuya doğru sürdük atlarımızı. Yeniden Bobbio'ya vardığımızda imparatorun kötü haberini aldık. Roma'ya varınca ona halk tarafından taç giydirilmiş, İons'la anlaşmanın olanaksız olduğunu görünce bir antipapa seçmiş, Nikola 5. Marsilius Roma'da imparatorun manevi vekilliğine atanmıştı. Ama hatası ya da güçsüzlüğü yüzünden bu kentte anlatması üzüntü veren olaylar oluyordu. Aşağı Rabani söylemeyi kabul etmeyen papaya bağlı papazlara işkence yapılıyordu. Agustinian bir başrahip Campidoglio'daki aslanlık kuyuya atılmıştı. Marsilius ve Jardunlu John, İons'un sapkın olduğunu ilan etmişler. Ludwig onu ölüm cezasına çarptırmıştı. Ama imparator kötü yöntemiyle yerel beyleri kendini düşman ediyor, kamu fonlarından para çekiyordu. Bu haberleri işittikçe Roma'ya inişimizi geciktiriyorduk. William'ın umutlarını kıran olaylara tanık olmak istemediğini anladım. Pomposa'ya varınca Roma'nın Ludwig'e karşı ayaklandığını, Ludwig'in Pisa'ya geri çekildiğini, İons'un elçilerinin yengi kazanmış olarak papalık kentine girdiklerini öğrendik. Bu arada Cesanalı Michel, Avignon'da bulunuşunun hiçbir sonuç vermediğini anlamıştı. Gerçekte canından korkuyordu. Bunun üzerine kaçıp Pisa'da Ludwig'e katılmıştı. Bu arada İmparator Luca ve Pistoia Bey'i Castricio ölünce onun desteğinden de yoksun kalmıştı. Çok geçmeden olayları önceden kestirip Bavyeralı'nın Münih üzerine yürüyeceğini öğrenince yolumuzu değiştirip ona karşı gitmeye karar verdik. Bunun bir nedeni de William'ın İtalya'nın kendisi için güvenilir olmaktan çıktığını sezinlemesiydi. Sonraki aylar ve yıllarda Ludwig, kendisini destekleyen Ghibellin beylerinin kurdukları bağlaşıklığın dağıldığını gördü. Ertesi yıl Antipapa Nikola, İons'a boyun eğecek, boynuna bir ip dolayarak onun huzuruna çıkacaktı. Münih'e varınca gözyaşları arasında üstadımdan ayrılmak zorunda kaldım. Yazgısı belli değildi. Ailem de Melk'e dönmemi uygun bulmuştu. William'ın manastırın yıkıntıları karşısında bana üzüntüsünü açıkladığı o acılı geceden sonra aramızda sessiz bir anlaşma yapılmış gibi o olaydan bir daha söz etmemiştik. Üzücü ayrılışımız sırasında da değinmedik o konuya. Üstadım gelecekteki çalışmalarım için birçok iyi öğüt verdi bana. Kendi merceklerine yeniden kavuşmuş olduğu için Nikola'nın onun için yaptığı mercekleri de armağan etti. Bana daha genç olduğumu ama bir gün işime yarayacaklarını söyledi. Sonra bir baba sevecenliğiyle beni kucaklayıp uğurladı. Bir daha onu hiç görmedim. O yüzyılın ortalarında Avrupa'yı kasıp kavuran büyük veba salgınında öldüğünü çok sonra öğrendim. Ruhunu kabul etmesi ve keskin zekasının yol açtığı birçok kibirli davranışını bağışlaması için her zaman Tanrı'ya dua ederim. Yıllar sonra yetişkin bir adam olarak başrahip tarafından İtalya'ya gönderildim. Beni kışkırtan isteğe dayanamayıp dönüşte yolumu epeyce saptırarak manastırdan geriye ne kaldığını görmeye gittim. Dağın yamaçlarındaki iki köy bırakılmış, çevresindeki topraklar işlenmemişti. Tepeye tırmanınca yaşlarla nemlenen gözlerimin önünde bir bırakılmışlık ve ölüm görünümü belirdi. Bir zamanlar yüreği süsleyen o büyük ve görkemli yapılardan geriye yalnızca dağınık yıkıntılar kalmıştı. Roma kentinde eski puta tapanların anıtları gibi. Duvar parçalarını, sütunları, yangının dokunmadığı birkaç baş tabanı sarmaşıklar bürümüştü. Dört bir yanı yabanıl otlar sarmıştı. Sebze ve çiçek bahçelerinin yeri bile belli değildi. Hala toprağın üstünde yükselen bazı mezarlardan ötürü mezarlığın yeri belliydi yalnızca. Tek yaşam belirtisi olarak yükseklerde uçan bazı alıcı kuşlar, şahmaranlar gibi taşların arasına akan ya da duvarların üstünde sürünen kertenkele ve yılanları avlıyorlardı. Kilise kapısından yalnızca küflenmiş bir iki iz kalmıştı. Kötü likenler yüzünden canlılığını yitirmiş, tahtta oturan hava koşullarından ötürü genleşmiş, üstünü bürüyen İsa'nın sol gözüyle bir aslanın yüzünün bir parçasını seçebildim. Edifisyum yıkık güney duvarı dışında hala ayakta ve zamanın akışına meydan okur görünüyordu. Uçuruma bakan iki dış kule hemen hemen hiç bozulmamış gibiydi. Ama tüm pencereler boş, göz çukurlarını andırıyordu. Çürüyen asmalar yapışkan gözyaşları gibiydi. İçeride yıkık sanat eseri doğanın eserine karışıyordu. Mutfaktan göz alabildiğine uzakta cennetten kovulan melekler gibi aşağıya düşmüş olan üst katların tabanıyla çatının arasından açık gökyüzü görülüyordu. Yosunla yeşillenmemiş her şey hala onlarca yıl öncesinin isiyle karaydı. Döküntüleri karıştırırken ara ara yazı salonuyla kitaplıktan uçuşmuş ve toprağa gömülü hazineler gibi ayakta kalmış parşömen parçaları buluyordum. Bir kitabın yırtılmış parçalarını birleştirecekmişim gibi onları toplamaya başladım. Sonra kulelerden birinin içinde düşecekmiş gibi ama hala bozulmamış yazı salonuna çıkan bir sarmal merdiven gördüm. Oradan döküntülerin oluşturduğu bir eğime tırmanınca kitaplığın düzeyine ulaşılabiliyordu. Ama kitaplık dış duvarların bitişiğinde her noktada aşağıya boşluğa bakan bir tür dehlizden başka bir şey değildi. Bir duvar boyunca bir mucizeyle hala dimdik ayakta kalmış bir kitap dolabı buldum. Ateşe, suyun çürütmesine ve böceklerin kemirmesine nasıl dayanmış bilmiyorum. İçinde hala birkaç sayfa vardı. Aşağıdaki yıkıntılar arasında dolaşırken başka kalıntılar da buldum. Bereketsiz bir hasattı benimki ama bütün günü ürünü toplamakla geçirdim. Kitaplığın kopmuş organları bana bir mesaj ulaştırabilirmiş gibi. Bazı parşömen parçaları solmuştu. Bazılarının üstünde bir imgenin gölgesi, ara ara da birkaç sözcüğün hayaleti belli belirsiz görülebiliyordu. Bazen bütün bütüncenin okunabildiği sayfalar buluyordum. Çoğu kez de bir zamanlar madenden kabaralar olan şeylerin koruduğu bozulmamış ciltlere rastlıyordum. Dışarıdan bakınca bozulmamış ama içeriden tüketilmiş kitap ortlakları, yine de bazen bir yarım sayfa kurtulmuş oluyor. Bir bölüm başı seçilebiliyordu. Bulabildiğim tüm andaçları topladım. İki yol torbasını onlarla doldurdum. Bu zavallı hazineyi kurtarabilmek için bana gerekli olan şeyleri bırakarak. Dönüş yolculuğum sırasında ve daha sonra Mac'te bu kalıntıları çözebilmek için saatler harcadım. Çoğu kez bir sözcükten ya da bir resimden yapıtın ne olduğunu çıkarabiliyordum. Zamanla o kitapların başka nüshalarını bulunca onları sevgiyle okuyordum. Sanki yazgı bu kalıtı bana bırakmış, sanki onun tahrip edilmiş nüshasını tanımış olmak gökten gelen açık bir işaretmiş ve bana al oku diyormuş gibi. Parçaları sabırla bir araya getirdikten sonra bir tür küçük kitaplık, o daha büyük, yitik kitaplığın bir simgesi oluştu karşımda. Parçalardan, alıntılardan, bitmemiş tümcelerden, budanmış kitaplardan oluşmuş bir kitaplık. Bu kataloğu okudukça onun bir rastlantı sonucu olduğuna, hiçbir mesaj iletmediğine gittikçe daha çok inandım. Ama bu eksik sayfalar o zamandan beri önümde kalan yaşamın tümü boyunca eşlik etti bana. Sık sık bir fal kitabı gibi danıştım onlara. Bu sayfalara yazdığım, şimdi siz bilinmeyen okurlarımın okuyacağınız şeylerin, çeşitli yazarların yapıtlarından alınmış parçalardan oluşmuş bir derlemeden, bir resimli ilahiden, yalnızca o parşömen parçalarının bana esinlediği şeyleri yineleyen kocaman bir akrostişten başka bir şey olmadığı izlenimine kapılır gibi oluyorum. Şu ana kadar benim mi onlardan söz ettiğimi, yoksa onların benim ağzımdan mı konuştuklarını da bilmiyorum. Ama bu iki olasılığın hangisi doğru olursa olsun bunlardan doğan öyküyü kendi kendime nedenli çok yinelersem, bu öyküde olayların doğal akışını ve onları birbirine bağlayan zamanları aşan bir taslak olup olmadığını o denli az anlayabiliyorum. Ölümün eşiğindeki bu yaşlı rahip için yazdığı mektubun gizli bir anlamı ya da birçok anlamı olup olmadığını ya da hiçbir anlamı olmadığını bilmemek çok zor bir şey. Ama benim bu görme yetersizliğim, belki de yaklaşan büyük karanlığın, yaşlanmakta olan dünya üstündeki gölgesinin sonucudur. Babil'in görkemi nerede şimdi? Bir zamanların karları nerede? Yeryüzü ölüm dansı yapıyor şimdi. Bazen Tuna, karanlık bir yere doğru giden insanlarla yüklü gemilerle dolup taşıyormuş gibi geliyor bana. Şimdi bana kalan tek şey susmak. Yalnızlık içinde oturup susmak ve Tanrı ile konuşmak. Ne sağlıklı, ne sevinç verici, ne hoş. Çok geçmeden başlangıcıma kavuşacağım. Tanrı'nın bağlı bulunduğum tarikatın rahiplerinin bana sözünü ettikleri yücelik tanrısı ya da o günlerde minoritlerin inandıkları gibi sevinç tanrısı, belki de hatta acıma tanrısı olduğuna inanmıyorum artık. Tanrı kocaman bir hiçtir. Ne şimdi ilgilendirir onu, ne burası. Çok geçmeden gerçekten dindar yüreklerin mutluluk içinde yüzecekleri bu dümdüz ve uçsuz bucaksız çöle gireceğim. Tanrısal karanlığın, dilsiz bir suskunluğun ve anlatılmaz bir birliğin içine dalacağım. Bu dalışta tüm eşitlikler ve eşitsizlikler yitecek. Bu uçurumda ruhum kendini yitirecek. Ne eşit olanı bilecek, ne de eşit olmayanı, ne de başka bir şey. Tüm farklılıklar unutulacak. Görülmediği suskun çölde, hiç kimsenin kendini tam yerinde hissetmeyeceği gizlilik içinde. Ne işin, ne de düşün bulunduğu, suskun, içinde kimsenin oturmadığı suskun tanrısallığın içine dalacağım. Yazı salonu soğuk, baş parmağım sızlıyor. Bu el yazmasını kime bıraktığımı bilmiyorum. Artık neye ilişkin olduğunu da bilmiyorum. Adıyla var bir zamanlar gül olan salt adlar kalır elimizde. Umarım okuduğuma değmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Abone olursanız çok sevinirim ve dinlediğiniz için teşekkürler.